Ayrım 25.
Sufilerin çoğunlukla korku dolu olduklarını, kendisinin ise korkmak istemediğini söylüyor. Işık istediğini söylüyor. Ama ışık, hakikati bulmaya yetmeyebilir değil mi? Nasreddin'in hikayesindeki gibi, sokak lambasının ışığı, senin karanlık bodrumda kaybettiğin yüzüğü bulmanı sağlamaz. Bakın, ben çocukken bir rüya gördüm. Fizikte hep kötüydüm, biliyor musunuz? İşte yine böyle bir sınav öncesiydi. Rüyamda ben bir labirentteymişim, çıkmaya çalışıyorum. Labirent koridorlarının duvarlarında formüller yazılıydı. Grafiti gibi yüzlerce fizik formülü. Hepsinin altında oklar vardı. Ben o okları izliyordum. Saatler gibi görünen bir zaman sonra bir büyük yola geldim. Bu yolun ortasında büyük harflerle ölüm yazılıydı. Mesajı anlıyor musunuz? Bilimin ölümle sonuçlanacağını söylüyordu. Potok okuru. Ne haksızlık. Bu Rodoplu'ydu. Evet, bilime haksızlıktı, dedi Diana. Ama benim duygularımı söylüyordu. Bunu size açıklayabilir miyim bilmiyorum. Ama kötülük gibi bilimin de David'in sitra akrasından geldiğini hissettim. Einstein'ın bir tebliğini okumuştum. O konferansta Einstein, keşiflerinin arkasındaki itici gücün aklı değil, sezgileri olduğunu söylüyordu. Nazilerin teorik fiziğe Yahudi fiziği demelerinin nedeni de buymuş. Hitler, Yahudi fiziğini istemediği için atom bombasını yapan biz olmuştuk. Ama ben, bende saklı olana ram olmak istemiyordum. Anlıyor musunuz? Ölüme götüren bilgilere değil, yaşama götüren bilgilere erişmek istiyorum. Ve bence Sufilerde bu bilgiler var. David'in babasında da var. Ama David öyle düşünmüyor. Üzerinde düşünmeyi reddediyor diyelim. Rodoplu bana baktı, Diana'ya döndü. Evet. Bunun nasıl bir dönüş olduğunu anlatmam lazım. Dayanılmaz biçimde ısrarlı bir dönüştü. Diana'yı bildiğini anlatmaya zorlayan bir dönüştü. İnanmasının zor olduğunu biliyorum ama adeta hipnotik bir alan yarattı ve kadının bu alanın çekimine kapılmasını sağladı. Bir gece yarısı Rabin Levi'nin oğluyla konuştuğunu duydum, diye başladı Diana. Karanlıkta konuşuyorlardı. Kayınpederimin sesinde neredeyse seksi diyebileceğim bir çekicilik vardı. Niye korkuyorsun oğlum, diye fısıldıyordu. Sanrı'yı gerçeğe tercih etmen mümkün mü? Dinle. Irkımızın tarihinde hiçbir dönemde bu yüzyıldaki gibi dehalar yetişmedi. Senin kuşağın ve senin çocuklarının çocukları bu devlerin tohumundan. Onlar Tanrı'nın armağanlarıydı. Bu mirası reddetmenin nedeni ne? Neden kaçıyorsun? Bir ana kucağı gibi sıcak ve aydınlık olan karanlıktan kaçmak neden? Israrlı, yumuşak bir ses tonuyla konuşuyordu. Mezardan ya da sonsuz kainattan gelen bir ses gibi, anlıyor musunuz? Soğukta durmuş, ürperiyordum. Ayaklarım çıplaktı, betona basıyordum. Ama kıpırdayamıyordum. Gerçek seni ürkütüyor mu, diye sürdürdü. Dinle, bir Yahudi dünyaya Talmud ve Kabala'dan daha iyi ne verebilir? Yoksa karanlık senin için aşırı keskin, aşırı ışıklı mı? Gerçek zalimdir oğlum. Gerçek zalim sorular sorar. Söyle, daha ne kadar kaçacaksın? Günay'ın Türkiye'ye kadar diye italiklediğini duydum. Türkiye'ye kadar. Neredeyse sabah olacak, diyordu. Sabah olacak ve sen yine sanrılarına kapılacaksın. Niyetim sana eziyet etmek değil. Ama sen benim oğlumsun. Öbür tarafa duyarlılığın olduğunu biliyorum. Bizi terk etme. Bir anlaşmaya varabiliriz. Sen ve ben. Ama varamazsak çok yakında bizden nefret edeceksin. Şu anda içinde olan saygılı korku da gidecek. Ve sen sonsuza dek kaybolacaksın. Daha sonra yalvarmaya başladı. Düşün David, oğlum. Mütalaa et. Karanlıkta erdem vardır. Işık senin yolunu şaşırtan bir bela olabilir. Karanlığın ışıklarına ihtiyacın var. Şimdi anlıyorsunuz değil mi? Günay Hanım, kayınpederim Şer'den bahsetmiyordu. Bu kadarını anlamıştım. Şer'den bahsetmiyordu. Ama onun kadar güçlü başka bir şeyden bahsediyordu. Tevrat'ın kapalı anlamı olmalı, dedi Rodoplu. Bana döndü. Hani vardır ya, harfi anlamı değil de kapalı anlamı. Olabilir, dedi Diana. Her neyse, sonunda sana gerçeğin yükünü yüklemeye geldim oğlum, dedi Rabin Levi. Neden korkuyorsun hala? İşte o anda David'in sesini duydum. Yaralı bir hayvan gibi hırıldıyordu. Git, git baba, benden uzak dur. Ayağa kalktığını duydum. Hiçbir anlaşma olmayacak, git. Günay'a baktım. Dizlerini göğsüne çekmiş, hafif hafif sallanıyordu. Zavallı David, diye italikledi. Zavallı küçük adam. Demek kayınpederin oğlunu sonsuza dek kaybetti, diye mırıldandı. Acaba David neden bir tür anlaşmaya yanaşmadı? Ne demek istiyorsun? Söylediğin kadarıyla babası ona anlaşma teklif etmiş, diye hatırlattı Rodoplu. Yahudiliğin rasyonel bir toplumda barınamayacağının farkındaymış. Önerdiği anlaşma da hiç değilse tali bir unsur olarak ayakta kalmasını sağlamak amacını gütmüş. Bizde Şebi Arus'a izin verilmesi gibi. Anlamadığımızı fark etti. Canım, rasyonalizm ve kapitalizme dokunmadığı sürece izin vermezler mi? Babası da David'den hiç değilse Giritli kadar olmasını istemiş. Ama anlaşılan profesör buna bile razı değil. Hayır değil dedi Diana. Sadece gördüğüne inandığını söylüyor. Bence bu doğru değil dedi Rodoplu. Bence inandığını görüyor. Test ettiği hipotezleri doğrulamasına baksana. Sıkılmış gibi birden ayağa kalktı. Neyse boş ver dedi Diana'ya. David ne ilk ne de son inkarcı olacak. Sana göre hava hoş dedi Diana. Senin tuzun kuru. Ya ben ne yapacağım? Günay bir an duraladı. Sonra yüzünü kocaman bir tebessüm kapladı. Evet dedi. Gerçekten haklısın. Bize göre hava hoş. Ve bu defa bizim tuzumuz kuru. İncili kaftanı oynuyordu yine. Mustafa Dürger'in dekan, Emin Çertek gibi bir adamın dekan yardımcısı olduğu bir memlekette bizim tuzumuz kuru olabilir miydi? David hiç değilse yeşiva eğitimi almıştı. Bizimkilerden kaç tanesi Burak felsefesini yapmayı ebced nedir bilirdi? Bir de şöyle düşün diye italikledi Günay. Dülger bu araştırmaya izin vermedi. Nedeni öbür taraftan kaynaklanan bir bilgi olmasın. Bir tür nefsi müdafaa. Neyin pahasına diye cevap verdim. Kaç tane bilim adamımız var? Sitra Akra, Einstein'ı durdurmamış. Marx'ı da, Freud'u da. Bizimkiler niçin durduruluyor? Biz italik derken Diana'nın sesi yükseldi. Soruma cevap vermedin Günay Hanım. Ben ne yapacağım? Herkese ne yapmaları gerektiğini söylüyorsun. Bana da söylesene. Buradaki herkes Şafak Özden'di tabii. Beni kadının sesindeki sitem şaşırttı. Öyle değil mi Mehmet Bey? Diye bana döndü. O işe yaramaz hödüye yardım ediyor. Bana niye etmesin? Yani gibisinden bir şeyler mırıldandım. Rodoplu Diana'ya döndü. Beni irrasyonel buluyorsun değil mi? Ah daha çok bir aşk hastası dedi Diana. Ama lütfen üzülme. Bu hastalık en iyilerimizin bile başına gelebilir. Ya sana özgür bir toplum yaratmak için hödüklük dahil her geleneğin eşit haklara sahip olması gerekliliğine inandığımı söylersem? Ya sana biz entelektüellerin özel ve özellikle de pek açgözlü bir grup olduğumuzu, özel ve özellikle saldırgan geleneğimizi haince kullandığımızı kanıtlarsam? Hödükler de dahil olmak üzere toplulukların her şeyi bilen bir küçük klik tarafından yönetilen koyun olmadıklarını hatırlatırsam, topluma ilişkin nihai kararların Şafak Özden'lerin eline bırakılması durumunda başarı şansının azalacağına inanmadığımı söylersem ve son olarak sana Şafak Özden'e hödük dedirten kendini beğenmişliğinin kocanda şikayet ettiğin bağnazlık olduğunu gösterirsem, öfkeli değildi, kızgın bile değildi. Yüzünde o çok iyi tanıdığım ifade vardı. Dünyanın kötüye gittiğini gören ama gidişatı durduramayacağını bilen insanların hüzünlü ifadesi. Diana'nın Şafak'ın ona el attığı geceyi düşündüğünü ikimiz de görüyorduk. Ben sana o geceyi açıkladım dedi Günay. Bilerek mi yaptı bilmiyorum ama sesinin az önce Diana'nın tarif ettiği sese, kayınpederinin sesine benzediğinden eminim. Ah Mrs. Pavlovich, sana onun yeşil elma, kekik ve tarçın koktuğunu nasıl anlatayım? Sirkeci garında tar içindeki başını hurcun üzerine koyup ağlaya ağlaya uyuduğunu nasıl anlatayım? Dev gibi boyun ve olmadık giysilerinle ve yıllarca ülkemin sorunlarının nedeni olarak gördüğümüz bir geleneğin müridini düzerek intikam almak isteyebileceğini düşündüğümü nasıl anlatayım? Türk erkeklerinin Alman karılarını düzerken becerdikleri zaman onları yani batılıları açtıklarına, onlara galip geldiklerine inandıklarını nasıl anlatayım? bazen Şafak Özden'in beni düzerken benim sınıfımı düzdüğünü hissettiğimi ve dahası ona hak verdiğimi nasıl anlatayım? Anlatamam ki, nasıl anlatayım? Günay'ın sesi yavaş yavaş sönerken Diana haykırdı. But this is absurd. Görmüyor musun? Bu bilgi de Sitra Akra'dan, diye gülümsedi Rodoplu. Ve senin rasyonel sorgulamana dayanamayacağı için açıklanmadı. Şimdi bana neyin peşinde olduğunu söyle. Bakalım yardım edebilecek miyiz? David eve dönmek istiyor. Ben istemiyorum. Türkiye'den alacağımı almadım. Daha değil. 7. Meselenin açığa çıkmasını, David'in Türk zihniyeti araştırmasının ikinci aşaması hızlandırdı. Rodoplu'ya da anlattığı gibi bu bir saha araştırmasıydı. Yani 18-55 yaş grubunda tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen Türklere bir takım sorular sorulacak ve bu sorulardan yola çıkarak zihniyetleri belirlenecekti. Araştırmanın birincil varsayımı tüketim şekliyle zihniyet arasında birebir ilişki olduğuydu. Dolayısıyla insanlara her şeyden önce sahip oldukları, oturdukları evin cinsi, mülkiyeti, buzdolabı, renkli televizyon, siyah beyaz televizyon, radyo, video gösterici, video kaydedici, müzik seti, fırın, elektrikli süpürge, bulaşık makinesi, merdaneli çamaşır makinesi, telefon, otomobil, banka hesabı, kredi kartı, sigorta ve cinsi soruluyordu. Bunu yiyecek içecek alışkanlıkları izliyordu. Örneğin zeytinyağı kullanılıyor mu? Süt içiliyorsa ne sıklıkta? Ve açık mı? Karton kutu mu? Şişe mi? Yani pastörize kavramı yerleşmiş mi? Paketlenmiş meyve suyu içiliyor mu? Efendim şampuan, deodorant, vücut losyonu, saç spreyi, jölesi, köpüğü, briyantin, limon kullanılıyor mu? Kadın kokusu parfüm kullanılıyor mu? Tıraş kremi, sabunu, köpüğü, aftershave, erkek kokusu, eau de toilette kullanıyor mu? Diş temizliğinin yapılıp yapılmadığı, yapılıyorsa fırça, diş macunu, diş ipi, kürdan, gargara kullanımı üzerinde öncelikle duruluyor, diş temizliğinin hangi zamanlarda yapıldığı soruluyordu. Sabah kalkınca, kahvaltıdan sonra, öğle yemeğinden sonra, pastırma sucuk yiyince, gezmeye giderken, akşam yemeğinden sonra, akşam gezmeye giderken, gece yatarken. Yaşam biçimini saptamayı hedefleyen bu sorulardan sonra değerler soruları başlıyordu. Örneğin insanların halen yaptıkları ya da yapmak istedikleri işlerden beklentileri neydi? Alt alta sıralanan muhtemel cevaplardan 3 tanesini seçmeleri isteniyordu. Saygı uyandırıcı bir iş mi? Kısa sürede yükselme olanağı olan bir iş mi? Toplum için yararlı bir iş mi? Yüksek ücretli bir iş mi? Kendisine ve ailesine yeterince zaman ayırabileceği bir iş mi? Uzun dönemli bir iş güvencesi verir mi? Büyük ve tanınmış bir kuruluşta bir iş mi? Kendisini geliştirebileceği, bir şeyler öğrenebileceği bir iş mi? Başarı hissi duyabileceği bir iş mi? Değerler sorularının ikinci kısmında bir takım cümleler sıralanıyor. Denekten bunlara katılıp katılmadığını belirtmesi isteniyordu. Şöyle, eğer çok çalışırsam Türkiye'de iyi bir iş sahibi olabilirim. Türk aile yaşamı sıcak ve tatminkardır. Okullarda ahlaki ve dini değerlere önem verilmelidir. Türkiye 1950 öncesi daha iyi yönetiliyordu. Kendim için yaşamak istiyorum. Ailem ya da başkaları için değil. Çocuklar büyüdüklerinde anne ve babalarıyla uyum içerisinde olmalıdırlar. Türkiye'nin aradığı huzur, birlik ve beraberliktir. Bence ılımlı olmak riske girmekten daha iyidir. Bence Türkiye batılı olmak için çok şey öğrenmelidir. Televizyonun çocuklar üzerinde olumlu etkisi var. Yeni düşünceler geleneklerden daha önemlidir. Gençler yaşlılara göre daha çok batılılara benzemeye çalışıyorlar. Kürtaj serbest olmalıdır. Çocuklar daha bağımsız ve açık görüşlü yetiştirilmelidirler. Benim için evlilik öncesi cinsel ilişki doğaldır. Kendimi annem ve babamdan oldukça bağımsız hissediyorum. Evli kadınlar evlerinde oturmalıdırlar. Ailemden ayrı kalmaktan hoşlanmam. Bence değerlerimizi hızla kaybediyoruz. Hemen arkasından, şu anda en büyük sorununuz veya endişeniz nedir? A. Bağımsız olup yaşamımı planlayamamak. B. Bir yere gelememek, istediklerimi bir türlü elde edememek. C. Gelenekler tarafından kıstırılmış olmak. D. Sorunum yok. Hemen arkasından anne ve babaların en önemli görevi çocuklarına A. bağımsız ve açık görüşlü olmayı öğretmek, B. dini gelenekleri öğretmek, C. en iyi eğitimi almalarını sağlamak, D. anne ve babalarına karşı itaatkar ve saygılı olmayı öğretmek. Hemen arkasından benim için önemli olan 1. A. adil olmak, B. sadakat, C. onurlu olmak, D. uyumlu olmak. Benim için önemli olan 2. A. görünüş ve itibar, B. kişisel inançlar. Benim için önemli olan 3. A. yardımseverlik, B. bağımsızlık, C. meydan okuma. Pavlovich'in 18-25 yaş grubuna özel soruları da vardı. Bunların bir kısmı öğrencilere yönelikti ve katılıp katılmadığınızı belirtin diye başlıyordu. Okulda yüksek not almak için çabalarım, ders çalışmaktan çok hobilerimle ilgilenirim, ne kadar çok çalışacağımı okul iş arkadaşlarıma göre ayarlarım, entelektüel değerlere önem veriyorum, bir şey yapmayı düşünmek veya hayal kurmaktan daha çok severim, yaratıcılığımı geliştirmek isterim, yapmayı aklıma koyduğum bir işi başarmak konusunda yeteneklerime güveniyorum. İkinci soru takımına öğrenci olsun olmasın tüm gençler cevap verecekti. Şöyle. Katılıp katılmadığınızı belirtin. Türkiye'de iyi bir eğitim görmek için özel okula gitmek gerekir. Eğer çok çalışırsan Türkiye'de iyi bir eğitim görebilirsin. Öğretmenlerin sözünü dinlemek anne babanın sözünü dinlemekten daha önemlidir. Avrupa ve Amerika'daki okullar Türkiye'dekilerden daha iyi. Bizde öğretmenler çok otoriter. Öğretmenler öğrencileri kontrol edebilmek için disiplini sağlamak zorundalar. Okullarda öğrencilerin kişilikleri ve yaratıcılıkları geliştirilmiyor. İyi bir iş istiyorsanız çok çalışmalısınız. İyi bir iş istiyorsanız çevre edinmelisiniz. Gençlerin gelecekleriyle düşüncelerini saptamayı amaçlayan sorular, hayattaki en önemli amaçlarınız nelerdir diye sorulmuştu. Evlenmek, evlenip çocuk sahibi olmak, zengin olmak, canımın istediğini yapmak, yeteneklerimi geliştirmek, bilgimi arttırmak, anne ve babama minnettarlığımı gösterip onları mutlu etmek, başkalarının önüne geçmek, hoşuma giden bir iş yapmak, aileme göre koşullarımı daha iyi hale getirmek. Topluma ilişkin değerlerin saptanması için şu cümlelere katılıp katılmadıkları soruluyordu. Kendim için yaşamak istiyorum, ailem ya da komşularım için değil. Türk yaşam biçimini tümüyle savunuyorum. Türkiye'nin modern bir sanayi ülkesi olmasını çok istiyorum. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi konusunda iyimserim. Biz Türkler ekip çalışmasından anlamayız. Türk iş adamları mesleki açıdan yeterince yüksek standartlara sahip. Bizler ailemiz ve yakınlarımız için kuralları bozabiliriz. Son yıllarda ülkemizdeki inançlar hızla değişiyor. Türkiye batılı olmak için çok şey öğrenmeli. Değerlerimizi hızla kaybediyoruz. Türkiye Doğu ile Batı arasında sıkışmış durumdadır. Türkiye Orta Doğu ülkelerinden daha üstündür. Türkiye birçok Avrupalının düşündüğünden daha gelişmiş bir ülkedir. Avrupa'nın Türkiye üzerindeki etkisi ABD'nin etkisinden daha güçlüdür. Türkiye her zaman Müslüman kalmalıdır. Avrupalıların Türklere göre daha karmaşık düşünce biçimleri var. Türk doğduğuma memnunum. Yabancı ürünleri yerlilere tercih ederim. Türkiye başka ülkeleri dikkate almadan kendi çıkarlarını korumalıdır. Yerli ürünler Amerikan ve Avrupa malları kadar iyidir. Yaşamımı yabancı bir ülkede geçirmek isterim. ABD eşitlik anlayışı açısından çok önemli bir ülke. Avrupa'dan teknoloji konusunda öğreneceğimiz çok şey var. Ama nasıl yaşanılacağı konusunda değil. Yabancı ülkeler konusunda bilgi sahibi olmak beni fazla ilgilendirmiyor. Amerikalıları Avrupalılardan daha fazla beğeniyorum. Biz Türkler gittikçe daha fazla uluslararası kimlik kazanıyor ve yabancı değerleri paylaşıyoruz. Gençler yaşlılara göre çok daha fazla Avrupalılara benziyorlar. Hayatta başarılı olmak için bireyci olmak çok önemlidir. Türkiye, Avrupa'dan çok farklı olan geleneklerini koruyacaktır. Amerika'da yaşamayı tercih ederim. Türkiye daha fazla dine yönelmeden geleneklerini koruyabilir. Türkler kendilerinden üstün olanlara çok daha fazla saygı gösteriyorlar. Yükselen değerleri araştıran sorular ayrı bir bölümdü. Ve yine denekten katılıp katılmadığını belirtmesi isteniyordu. Benim kuşağım için bağımsızlık, anne babamın zamanında olduğundan daha önemli. İnsanlar başkalarını rahatsız etmedikleri sürece istediklerini yapmakta ve söylemekte özgürdürler. Benim kuşağım için bireysellik anne babamın kuşağı için olduğundan daha önemli. Çalışan ama aileleriyle birlikte yaşayan gençler paralarını diledikleri gibi harcamakta özgürdürler. Ailem doğru, ben yanlış düşünüyor olabilirim. Ama benim için önemli olan kendi kendine karar vermektir. Başkalarının onaylamadığı şeyleri yapmaktan hoşlanmam. Yaşlılar sadaka ve namus meselelerinde hala aşırı düşünüyorlar. Aile bağları bugün eskiden olduğundan daha önemli. Ailemden ayrı kalmaktan hoşlanmam. Geniş aile her şeyden daha ağır bir yüktür. Benim kuşağım anne babamınkine göre başkalarının düşüncelerini ve yaptıklarını daha kolay kabul etmektedir. Günümüzde otoriteye daha az önem veriliyor. Benim kuşağımda kadın erkek ilişkileri anne babamın kuşağında olduğundan daha açık ve kolay yürütülüyor. Evli kadınların çalışması doğal ve moderndir. Kadın hakları boş laftır. Hiçbir zaman ailenin fikirlerine aykırı davranılmamalıdır. Anne babamdan çok arkadaşlarımın fikirlerine uyarım. Şimdi anne babamın zamanında olduğundan daha fazla cinsel serbestlik ve kayıtsızlık var. İnsanlık için bir şeyler yapmak önemlidir. Bence kadınlar erkeklerden daha eşit olmalı. Din konusunda kişi ailesini takip etmelidir. Günümüzde geleneklerimize yeterince saygı gösterilmiyor. Ve nihayet, Türkiye, A. batılıdır, B. neredeyse batılıdır, C. kendisine has bir yapısı vardır, D. batılı olmaktan kaçınılmalıdır. Bu işlere aşina okurlar için Profesör Pavlovich'in çalışmasını tipoloji araştırması diye nitelendirdiğini söylemeliyim. Benzer hayat görüşleri ve beklentileri olan bireyleri ayrı ayrı tipler altında toplayarak inceleyen bir sosyolojik çözümleme yöntemi, diyordu. Türkiye çapında 2200 kişiyle yüz yüze görüşmek suretiyle anket yapılacak, Türkiye toplumunu hangi tip insanların ne ölçüde oluşturduğu ortaya çıkacaktı. Anketörlerin büyük çoğunluğu Profesör Pavlovich'in İSBF'den öğrencileriydi. Bir kısmı da bizim yardımımızla bulundu. Çalışmaların büyük kısmı Bebek'teki evden yönetildi. Bunun bir nedeni Dekan Dülger'in meraklı bakışlarından kaçınmak, diğer nedeni de Diana'nın zamanının büyük kısmını Nesibe'nin Arnavutköy'deki gecekondusunda geçiriyor olmasıydı. Unutmadan şunu da eklemeliyim. Az önce sıraladığım sorular okura araştırmanın derinliği hakkında fikir verebilmeyi amaçlıyor. Soru formunun kendisi çok daha ayrıntılı ve uzundu. David'in araştırmalarının içine düştüğümü söylemiştim.